Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.
Günaydın Hasan.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın abi.
Bugün krizden biraz bahsedelim demiştik. Yani krizden çıkmak mı iyi yoksa krizli bir kriz ortamı içinde mi geliştirmek ekonomik ilişkileri vesaire. İlginç bir paradoksal gibi görünen ama çok önemli bir nokta herhalde bu.
Yani senin ortaya koyduğun haliyle içinde kalsak daha iyi olur diye bir ihtimal var gibi gözüküyor ama o biraz herhalde fazla zor olur.
Zorlama olur, evet. Onu kastetmedim.
Fakat şöyle bir konumuz var. Sanki işte krizden çıkış süreci sancısız olabilirmiş gibi bir hava doğdu. Yani kriz geldiği zaman sancı yaratıyor, içindeyken sancı yaratıyor. Çıkışta da böyle sakin sakin çıkıyoruz. Yani fazla bir problem olmuyor. O öyle olmayabilir. Yani krizden çıkış sırasında da çünkü bazı kararlar alınıyor, bazı uygulamalar yapılıyor. O uygulamaların yararı var, bazı yükleri de var ve o yükler bazen ciddi zararlara da yol açabilir. Şimdi böyle olunca çıkışın yolu nedir ya da yolları nedir? Bu yollar arasında daha az maliyetli olanını bulabilir miyiz sorularını ciddiye almak gerekiyor.
Evet.
Şimdi bundan sonra buraya kadar mantıklı. Yani herkes bunu söyler, ne var bunda diye. Ama beni rahatsız eden noktayı söyleyeyim. O da şu. Krizin küresel bir kriz olması nedeniyle buradan çıkış sürecinin küresel işbirliği yoluyla belirlenmesi gerekir lafını çok duyduk, söyledik de. Ama böyle bir mekanizma yok ortalıkta. Yani krizden çıkış sırasında şu şu şu kararları alırsanız bu filan ülkeye veya falan toplumsal gruba şöyle bir zarar getirir ama şunu şöyle şöyle yaparsanız daha iyi olur diye küresel boyutta karar alabilecek, dertleri dinleyip bir tarafa getirecek bir şey yok. Şimdi yok derken tabii bir görüşe karşı çıkmış oluyorum. Onu da açıklamam lazım. Hani G20 var diyeceğiz. Ama evet. G20 sonuçta iki problemi olan bir yer bence. Bir tanesi adı üstünde 20. Yani aslında 20 değil, 20'den çok daha fazla ülke var orada. Çünkü 19 ülke var. Bir de 20. olarak Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği'nin içindekileri de koyunca 20'den fazla ediyor. Fakat dikkat edilirse, hatta ben biraz rakamlara bakıyorum. G20 içerisinde hakim olan, bayağı büyük farkla hakim olan, milli gelir, dış ticaretteki payı, sermaye gücü filan olarak hakim olan gelişmiş ülkeler. Nüfus hariç her ölçüde hakimler. Hem de büyük bir hakimiyetleri var. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerin istemediği bir şeyin G20'den çıkması olasılığı pek yok. Yani bu mümkün değil. Kaldı ki bir nokta daha var. Yani bırakın gelişmiş ülkeler koalisyonunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin istemediği bir şeyi G20'den bağlayıcı karar olarak çıkarmak mümkün değil. Ya da bir anlamı yok. Yani Amerika uymayınca olmuyor. Çünkü Amerika tek başına zaten çok büyük bir ağırlık taşıyor. Şimdi böyle olunca burada bir sorun var. Yani birincisi G20'nin tüm ülkeleri temsil etmemesi. İkincisi de G20'nin kendi içinde dayanları güç dengesinin işte belli bir şekilde olması nedeniyle daha şöyle kabaca söylemek gerekirse mesela Amerika'ya çok yükleyecek bir çözüm yolunu kabul ettirmenin mümkün olmaması. Amerika dönüp halkına ben bunu anlatamam deyince olay bitmiş oluyor. Anlatabildim mi?
Evet.
Şimdi buna mukabil birkaç hafta evvel üzerinde durmuştuk güç kavramı üzerine. Gücü böyle göstergeleriyle tanıyınca da özüyle tanımlamak gerekir diye güç bir ülkenin bir başka ülkenin davranışlarını kendi menfaatine yani ne değiştirebilme, fakat diğer ülkelerin o ülkeye aynı şeyi yapamaması durumuna olarak söylemiştik. Tabii ülke yerine başka bir şey de koyabiliriz. Şimdi burada ortaya çıkan durum da şöyle. Gelişmekte olan ülkeler üzerine gelişmiş ülkeler kendi dertlerini çözerken bir fatura çıktığı zaman bunu zorlayabiliyorlar. Çünkü ya çıkışın yolu budur, ancak biz buna razı oluruz deyince ötekilerin yapabileceği bir şey kalmıyor. Öyle bir güçleri yok. Buna mukabil gelişmekte olan ülkelerde bir araya gelip kendi güçlerini gelişmişler üzerine de gösteremiyorlar. Bunda birkaç neden var. Bir tanesi, öyle bir güç yok zaten. Yani gelişmekte olan ülkeler tanımının gereği güçsüz ülkeler bir anlamda. İkincisi de çıkarları çok fazla olabiliyor. Yani mesela Türk farklı olabiliyor, pardon. İşte şimdi Çin'i alalım, işte ihracatı ithalatından fazla, cari fazla veriyor. Dertleri onunla ilgili konuları var. Türkiye tam tersinde. Değil mi? Yani onların ikisinin bir araya gelmesi de biraz zor. Şimdi böyle olunca çıkış sürecinin de zararın yahut zarara uğrayabileceklerin durumunun kontrolü ve onların derdine çare bulabilme ümidi zannedildiğinden düşük. Birleşmiş Milletler'de olsaydı bu ne olurdu? Bence daha çok ses duyulurdu. Çalışır mıydı? Yani o ayrı bir mesele. Çünkü orada ben şeye katılırım. G20 de pek fazla çalışır bir örgüte benzemiyor. Ama Birleşmiş Milletler'de karar almak daha güç. Ama işin mantığı bu mudur? Ona ayrıca düşünmek lazım. Çünkü çalışma kriterinden ya çabuk çalışma, çabuk tepki gösterme kriterinden hareket edersek olayı Amerikan yönetimine bırakmak en iyisi. Çabucak karar alıyor. Gördük yakınlarda. Uyguluyor. İşte sen de onu kabul edersen iş çabucak çözülmüş olur. Ama şöyle bir şey var. Doğal olarak da Amerikan yönetimi de kendi çıkarlarına bakar herhalde. Aksa zaten seçimi kaybeder.
Evet. Peki genel olarak bir nasıl bir çıkış yolu, bir rota ya da bir çok
bir, bence
harita çizmek mümkün mü?
Yok, bence mümkün değil. O yüzden de daha çok böyle kamuoyunda hoşa gidecek lafların arkasında böyle artistik şeyler yapılıyor. Mesela kur savaşları gibi. Kur bu olayı da şey değil, bir kur üzerine bir savaş yapılmıyor. Kur bu olayın şeyi, mağduru. O yani başka şeyler yapılırken kur üzerinde etkiler doğuruyor. Esas itibariyle dünyadaki temel eşitsizliklerin ya da dengesizliklerin giderilmesi için yapısal tedbirler alınması lazım. Yani büyük laflar ettim ama yani özeti şu: mesela Amerika sonuçta ne yaptı? Kendisinin dış ticaret açığını kapatmak için köklü bir önlem aldı mı? Almadı. Yaptığı iş şu oldu: İşte talebi şey yapalım, destekleyelim. Talebi desteklemek için faizleri düşürelim. Tamam, bu bir çözüm mü Amerika için? Kağıt üstünde öyle, çalışır çalışmaz. O ayrı mesele, yani ne kadar çalışır ama çözüm. Peki faizleri düşürünce ne oldu? Sermaye kazanç elde edeceği yer arıyor. Amerika'da faizler sıfır veya çok düşük. Orada kazanç elde edemeyince kalktı Brezilya'ya gitti. Brezilya'nın parası değerlendi. Yani bu, öyle değil de başka bir şey yapmış olsaydı, mesela yatırımları canlandıracağım, teknoloji ilerleteceğim, eğitim hamlesi yapacağım, kamu maliyesi ağırlıklı bir yolla gitseydi, Amerika'daki tutucuların fevkalade kızıp sinirlendikleri kamu açıkları meselesi var, bunları öyle çılgınca büyütmeyin falan deyip daha önce kesmeye çalışıyorlar. Ona boş verseydi, tabii çılgınca kamu açığı verseydi demiyorum ama verilmiş olan kamu açığında banka sistemi üzerinden çalışılacak yerde yeni yatırım alanları ve teknolojiler yaratarak daha belki sürecin daha yavaş, toparlanma süreci biraz daha yavaş olur fakat daha kalıcı olabilirdi. Bir görüş bu tabii, yani bu görüşü savunanlar var, işte Krugman savunuyor, Stiglitz savunuyor, bana da mantıklı geliyor ama başka şeyler söylemek mümkün. O yoldan gitseydi o zaman bir yapısal değişiklik olacaktı ve Amerika'nın ithalatı ile ilgili, yani tüketimi teşvik etmediği için Amerika'nın ithalatına ilişkin bazı değişiklikler olacak. Dünya üzerinde bu etki yaratacaktı. Şimdi hani her kabahati Amerika'ya bulmanın da anlamı yok. Ters taraftan bakalım. Aşağı yukarı Amerika şimdi düşürdü biraz şeyi, dış açığı. İşte 500 milyar dolar civarında açık veriyor. 500 milyar dolar civarındaki açık aşağı yukarı dünyanın kalanında 2 trilyon dolar civarında gelir yaratıyor demektir. O geliri yani bir çoğaltan yoluyla yarattığı gelir bu. 2 trilyon dolar civarındaki geliri kazananların arasında Çinliler var, işte başka ülkeler var ama yani büyük Amerika'ya ihracat yapan ülkeler var. Şimdi onlar da o kadar istemiyorlar doğrusunu istersen. Bir yandan hı hı filan diyorlar ama öbür yandan da öyle çok bastıran da yok. Çünkü bu gelirden de mahrum kalmak istemiyor. Amerika dünyaya talep yaratıyor. O yüzden herkes daha kısa vadeli kişisel çıkarlarını korumak uğruna uzun vadeli bir uzlaşıya varma için fazla gayret sarf etmiyor. Tabii Amerika çok gözde oluyor. Yani işte büyük ülke, etkili ülke falan. O yüzden herkesin gözü oraya dönüyor ama yani bu bir biraz kolektif bir kabahat var ortalıkta. Hep beraber geleceği fazla düşünmüyoruz. Ondan sonra yani bu noktadan sonra oraya gelinir bir meselesi ben çok emin değilim. Çünkü ortalıkta belli ki daha fazla işbirliğinin gerektirdiği güven yok. Yani hala Amerika Çin'in askeri davranışından çekiniyor. Çin Amerika'nınkinden çekiniyor. Aynı şey Rusya'da var. Yani tabii Avrupa ile Amerika daha yakın ama diğerlerinde böyle bir kaygılar karşılıklı olduğu için fazla da işbirliği çıkmıyor. Hani Avrupa ile Amerika arasında çok daha yakın gibi gözüküyor çünkü dertleri biraz daha benziyor. Fakat o bile tam bir olay değil. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Dünyanın ikinci en büyük ihracatçısı Almanya. Dünyada en büyük cari fazla ve dış ticaret fazlası veren ülkeler Çin'le Almanya. Dolayısıyla Almanya'nın dış ekonomik ilişkilerdeki konumuyla Amerika Birleşik Devletleri'ninki aynı değil. Almanya'nın yalnız Çin'den farkı, yani niye Amerikalılar Almanlara çatmıyor diye sorarsan Amerika'nın dış ticaret açığı içinde Almanya'nın payı çok daha düşük. Çin'inki daha büyük. Yani Çin'den daha çok mal alıyor Amerika. Oradan dolayı hani ortaya Çin çıkıyor. Ama dünyanın en çok ihracat yapan 3 ülkesini sıraladığınız zaman Çin çok az farklı Almanya ve onların hemen arkasından da Amerika geliyor. Amerika'nın ihracatını hep böyle küçümsedik. Yani sanki hep ithalat yapıyor gibi gözüküyor ama Amerika dünyanın en büyük 3. ihracatçısı. İthalatta Amerika 1. Şimdi bu karmaşık ilişkiler olduğu için ulusal otorite yetmiyor problemi çözmeye. Küresel olarak işbirliği yapacak da henüz o noktaya gelemedik. Kuşkular bir türlü ortadan kalkmadı. Seul'de Kasım ayının ortalarında yapılacak olan G20 toplantısında da ne yazık ki bir şey çıkmayacak. Yani orada alınacak olan kararlar alınacak. Onlar yemekler yenecek, kadehler kaldırılacak, herkes gülecek filan da sonuçta alınmış olan kararların daha evvel alınmış olanlar olduğunu göreceğiz. Alınacak olanların. İşte bazı düzenlemeler yapıldı bankacılık kesimiyle ilgili. Ama bunlar çok iyi olmuş denecek. Ama onda bir anlamı yok. Zaten o kararları çok daha önce teknik olarak alındı ve daha belki pratikten de gördük ki bunlar mantıklı şeyler olunca G20'ye falan gerek olmadan uygulanıyor.
Evet, yani aslında bu genel şey maalesef bu tip senin demin söylediğin gibi kadehlerin kaldırılıp neşeli gülümsemelerle tamamlanan zirveler de hiçbir zaman aslında bir şey çıkarılamıyor. Bu yalnız böyle krizden nasıl çıkılır gibi bir konu çok önemli tabii ama ondan daha da vahim mesela biyolojik çeşitliliğin korkunç bir hızla yok oluşa gitmesi üzerine uzun bir şey tartışma yapılıyor. Japonya'da başladı. Ama onun da sonunda şeye baktığınız zaman taslak deklarasyona ve harika bir kelimelerle süslenmiş oldu ama tek bir de tedbir öngörülmediği metinler çıkıyor ortaya. Bu da dünyanın bir atıl ve riyakar dememek için bir atalet hali içinde olduğunu gösteren bir belirti gibi geliyor bana.
Aynen katılıyorum ve beni çok rahatsız eden noktalardan bir tanesi de mesela savunmayla ilgili bir şey olduğu zaman bir sonuç çıkarıyor. Bilmem ne ülke, evet, ülkesi bilmem ne oldu deyince işte asker gönderim göndermeyelim filan diye. Yani o da zor çıkıyor diyebiliriz ama çıkıyor. Halbuki yani savunma bir türlü tehlike. Bir cins tehlike ama tek cins tehlike değil bir toplumun karşısında. Görüyoruz şimdi doğal afetler, çevre, işte biyolojik gelişmelerin daha doğrusu biyoloji üzerindeki etkiler vesaire filan. Bunların hepsi de tehlike. Fakat toplumların alışkanlığı onları birinci sınıf tehlike görmek gibi olmuyor.
Evet,
ya toplumlar hayat... değil de siyasetin alışkanlığı mı desem belki. Hareket edilecek bir şekilde o andan itibaren düşüyor. Ben hep bir şeye bakardım. Teknolojik gelişme konusunda Amerika diye örnek vermem, yani o ülkeye karşı bir şey değil de istatistikleri var.
Evet.
İstatistikleri olduğu için de biliyoruz. Yani diğer ülkeleri bilemiyoruz. Mesela bir şeyin kanserle ilgili bir araştırma için kaynağın kongreden geçmesi çok büyük vakit alıyor. Bilmem ne uçağı olunca savaş uçağı olmak kaydıyla o çabuk geçiyor. Şimdi orada bu çok lazım, memleketimizi korumak lazım oluyor. Öteki de kanser. O da yani memleketin insanlarını korumak için. Ama orada işte acaba o işe yarar mı? Yok bilmem o üniversite mi olsun falan filan gibi bir yığın kaygı dile getiriliyor. Yani diğer ülkelerde de durumun benzer hatta daha beter olduğu kanısındayım ama şey yok yani benim bildiğim istatistik yok.
Evet.
O yüzden
uluslararası alanda da öyle. Evet, maalesef bu böyle de gidecek gibi gözüküyor.
Evet.
Çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim. İyi günler.
Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.